Ayrım 32.
Vecihi onun sözlerini tamamladı. Hiç olmazsa birkaçımız Çanakkale'de olabilseydik. Avusturyalı pilot Max Sushin koşarak geldi. Yuvarlanıyor da kendisini durdurmak için öndeki taşa basıp fren yapıyor gibi zınk diye durdu. Fazıl Max'a seslendi. Max usta, haydi bakalım hava çıkıyoruz. Alman pilotlar nerede? Bir sessizlik oldu. Rasıt mülazim Hasan Basri, Fazıl'ın öfkesini gemlemek için yavaşça "Abi hazırlanıyorlardı" dedi. Fazıl anlaşılmaz bir şeyler mırıldandıktan sonra Vecihi ile Max'ı karşısına aldı ve uçuş planını açıklamaya başladı. "Ben önden gidiyorum Vecihi, sen Max ile arkadan geliyorsun. Boğaz'dan dolanıp Ümraniye'den Kartal'a, oradan da adalar üstüne geçip dolaşacağım. Siz de Kadıköy Bostancı üstünde oyalanıp bekleyeceksiniz." Max, Deutschen ne yapacak diye sordu. Fazıl şapkasını başına geçirirken, onlara sen söyle, Beyoğlu'nun arka yanlarında dolansınlar. Malum ya, Almanların tayyareleri bizimkilerden daha seri, baskın yapsınlar. Kapiert, yani anladın, dedi ve tayyaresine koştu. Max'ı onun ardından bağırdı. Kumandan, anladı, arkadaş anladı. Fazıl Albatros D3'e tırmandı. Marşa basacağı sıra ayağa kalktı. Yanda tayyaresine tırmanan Vecihi'ye, nerede kaldı bu Almanlar diye bağırdı. Önde pervaneye ilk hareketi vermek için işaret bekleyen Ferit, işte geliyorlar diye seslendi. İki Alman şapkaları gözlükleri ellerinde sallanarak geliyorlardı. Fazıl olanca gücüyle seslendi. Şinel, şinel yahu! Almanlar adımlarını sıklaştırdılar ama koşmaya da niyetleri yoktu. Vecihi Newport'u motorunun çatlayan sesini bastırmaya çalışarak ne oluyor bunlara diye bağırdı. Sesini duyaramayınca da kahretsin der gibi elini savurdu. Pervaneyi olanca gücüyle çeviren Ferit, Fazıl abi bunlar harbi bırakmışlar gibi deyip bir küfür salladı. Max yaşlı Halberstadt tayyaresinin motoruna son bir kez daha göz attıktan sonra Almanlara yöneldi ve el kol işaretleriyle uçuş planını anlatmaya koyuldu. Albatros'un motoru patlamaya benzer bir sesle sarsıldı. Bir iki öksürdü, tekler gibi oldu. Fazıl dudaklarının üstüne inen bıyığının üstüne biriken teri elinin tersiyle sildi. Sırası mı şimdi? Haydi, haydi diye bağırınca pervane bağlı olduğu ipi koparmaya çalışır gibi önce sola sonra sağa yekindi ve hızla dönmeye başladı. Motor da uğuldayarak çalışmaya başladı. Bir oh çektikten sonra gözlüğünü taktı, bir kez daha yerinden doğruldu ve Alman pilotlara seslendi. Schnell, schnell, fünf, fünf englischen, schnell bitte, meine Herren. Tercümesi, Schnell, çabuk, fünf, beş, meine Herren, baylar. Almanlar istiflerini bozmadan BMW motorlu Fokker D7'lerin marşına basarken Fazıl'ın Albatros'u ileri fırladı. Safraköy'e doğru açık maviliklerin içine dalarak yükselen Albatros, bir süre sonra sağ kanadı üstüne hafif yatarak Bakırköy'e yöneldi. Fazıl merakla aşağılara baktı. Şahin görünmüyor, avını alıp gitmiş olmalı. Yavrular ne yapıyordur kim bilir. Bakırköy'ün 500 metre üstünden geçerken alandaki insanların camiye ve dükkanlara doğru kaçıştıklarını görünce gülümsedi. Onları sakinleştirmek için sol elini sallayarak selamladı. Haklılar dedi içinden. Son 3 ayda İngilizler az mı bomba salladılar? Topkapı üstünden Beyazıt'a yöneldi. Sağ kanat altından sıyrılan Vecihi'ye el sallayıp baş parmağıyla yukarıyı işaret ederek "Yüksel, yüksel!" diye bağırdı. Vecihi anladım der gibi başını sallarken ahır kapı açıklarını göstererek işaret parmağıyla birkaç kez daire çizdi. Fazıl da başını eğerek onayını bildirirken elini Çamlıca'ya doğru uzatarak gideceği yönü gösterdi. Üsküdar iskelesinden Salacağa çıkışta küçük balıkçı barınağının önünde taburelere oturmuş balıkçılarla laflamakta olan Üsküdar arabacılarının kahyası Ethem Pehlivan sağ elini geniş kuşağına sokmuş karnındaki sancıyı hafifletmeye çalışıyordu. Karşılarda Galata Kulesi'nin görüntüsünü ortadan ikiye keserek yükselen tayyareyi görünce telaşla ayağa fırladı. "Yahu nerede bu Ali Haydar? Baksanıza işkodralı Fazıl kuşuyla geliyor. O geliyorsa İngilizler de geliyor demektir." Üsküdar kayıkçılarının başı Muharrem Reis onu sakinleştirmek için kolundan tutarken, derinliklerde görmediği balıkları beklemenin verdiği sabır duygusuyla ve yumuşak bir sesle, "Aldırma pehlivan, Hafız Haydar'a bir şeycik olmaz. Şeytan tüyü vardır onda, bilmez misin?" dedi. Alt yanda ağını tamir etmeye çalışan Beykozlu Hami ince bıyıklarının altından sararmış dişlerini göstererek gülerken Muharrem Reis'e destek çıktı. "Ethem amca takma kafana, şanslıdır bu Haydar. Değil mi ki babası Yüzbaşı Kamil Hoca Hicaz'da bekçidir, bizim deli oğlana bir şeycik olmaz." Ethem pehlivan gözlerini yukarılardaki tayyareden ayırmadan kızgınlıkla yanıtladı. "Zevzekliği bırak, Kamil Hoca'nın Hicaz bekçiliği yetseydi İngiliz tayyareleri buralara dek gelir miydi?" Muharrem Reis içinden doğru söylüyor diye geçirip tartışmaya katıldı. Ne çabuk unuttunuz, daha 2 ay olmadı. İngilizler Gülhane'yi, hastaneyi bile gözetmeden bombalamadılar mı? Ahalinin canını okumadılar mı? Siz ikiniz Kız Kulesi önünde palamut çekerken makinelilerle az kalsın biçilmiyor muydunuz? Muharrem Reis öğlen güneşinin salacak burnundan saray burnuna doğru sarıya boyadığı sulara yıkılacakmış gibi inen kayanın açıklarında çalkalanıp duran kayıkta ayağa kalkmış, gökyüzüne el sallayan ince uzun delikanlıyı gösterdi. Ali Haydar dengesini korumak için ayağını kayığın burnuna dayamış, üstlerinden geçen tayyareye el sallıyordu. Küreyi iskarmoza geçirmeye çabalayan Necmi sıkışan elin acısını dindirmek için ağzına götürüp emerken kızgınlıkla söylendi. Dingildeyip durmasana. Ali Haydar duymamış gibi şen şakrak yanıtladı. Baksana sarı, şu gökteki hiç kürek çekiyor mu? Dalgalı bulutların arasından nasıl da süzülüyor? Necmi Çamlıca'ya doğru yükselen tayyareye baktı. Hafız bakma sen ona, o bez kanatlı koca kuş hava patladığında göğün dibini boylar. Bizim takalarımız öyle mi ya? Denizin dibine girmesiyle çıkması bir olur. Gömüldü derken dalgaların tepesine biner de bir şeycik olmaz. Birden bir şangırtı duyuldu. Zokasına yem olarak kaya balığı taktıkları kalın olta ipinin bağlı olduğu çıngıraktan geliyordu ses. Sarı Necmi oturduğu yerden arkaya dönerken dizini küreye çarpınca bir küvür savurdu. Hafız yetiş, deniz kuşu vurdu. Ali Haydar Necmi'nin kolunun üstünden atlayarak kayığın arkasına geçti. Ayağıyla makaraya bastı, eğri gaga burnuna doladıkları kıldan örme ipi çıngırdaktan kurtardı. Sol eline doladı, kendisine doğru çekerek şöyle bir tarttıktan sonra elinden bırakmadan arkadaşının üstünden geçerek kayığın burnuna uzandı. İp elini kesmeye başlayınca 5-10 kulaç bıraktı. Tekrar çekip tartarken arkadaşına bağırdı. Sarı, tornistan et, çok kuvvetli asılıyor. Haydi durma, asıl küreklere. Balığa biraz yol verelim de rahatlasın. Bana bak, ipi kopartma. Onarmak için kuyruğundan kıl alayım diye beygir kıçında koşuşturmakla anam bellendi. Eten pehlivan bir yakalarsa atların kuyruğuna bağlar bizi. Necmi sol küreğe yüklenince kayığın burnu gerilen ip yönünde Kız Kulesi'ne döndü. 2 küreğe birden asıldı, balık çektikçe o küreklere asıldı. Boğazı Marmara'ya doğru hızlanan akıntısında balığın peşi sıra kaymaya başladılar. İp gevşediğinde Ali Haydar birkaç kulaç toplayıp hafifçe kendine çekti. Bırakmamış, haydi sakin ol kızım, sakin ol derken başını çevirip Necmi'ye baktı. Gözleri parlıyordu. Vallahi en azından 5 okka çeker. Necmi acısını dindirmek için elini denize daldırırken yanıtladı. Yarım okka rakı alırız demektir. Ali Haydar alnına biriken teri elinin tersiyle silerken bir of çekti. Sesinde bir eziklik vardı. Müslüm de olsaydı bize bir balık çorbası yapsaydı. Necmi Ali Haydar'ın ela gözlerinden gelip geçen özlemin kendi göğsünü de daralttığını duyumsadı. Kim bilir ne yapıyordur Çanakkale'de diye fısıldadı. Ve Karadeniz'e doğru bir ırmak gibi kıvrılarak uzanan lacivert sulara dalıp gitti. Necmi akıntıya karşı fren olsun diye tuttuğu küreyi bırakmadan acılı havayı dağıtmak için soluğunu topladı ve bir Trabzon fıkrası anlatmaya başladı. Fıkranın gülünç sonuna gelmişti ki gökten yeni bir gürültü duyuldu. Ali Haydar dizleri üstünde doğruldu, başını göğe çevirerek seslendi. Korkma, bunlar bizim Almanların tayyareleri. Alman Fokker tayyareleri Arnavutköy üstünde bulutlara dalıp gittiler. Vecihi Burgaz ve Heybeli üstüne bir tur attıktan sonra Suadiye üstüne geldi. Kıyı boyunca sayfiyeleri ve çamlar arasındaki konakları seyrederek Fenerbahçe'yi geçti. Kadınlar plajını geçip Moda üstüne geldiğinde Max Sushi'nin kum kapı açıklarında iyice alçaldığını gördü. Şu işe bak yahu, Max iyi pilot ama tayyaresi adam değil, tekledi herhalde. Allah vere de çakılmadan istasyona ulaşabilse diye söylenirken birden ürperdi. Yaşamında duymak istediği en son sözlü çakılmak. Aşağıya yeşilliklerle çevrelenmiş Bahariye'ye baktı. Kilisenin yanından iskeleye doğru uzanan dar ince yolda kimsecikler görünmüyordu. Kurbağalı dereye inen yoldan bir fayton yukarı çıkıyordu. Kimse bizim farkımızda değil, annem bile yok bahçede deyip eliyle sokakları selamladı. O sokaklar yaşamında 2 keskin dönüşe tanık olmuştu. İlkinde evin önündeydi. Bir anlam veremediği sessiz kalabalık ve Osman Ağa camisine doğru götürülen yeşile sarılmış tabut. Daha 3 yaşlarındaydı babasını götürdüklerinde. Tüm ayrıntıları anımsıyordu. Evlerinin arka bahçesindeydi. Asmanın altında karıncaları izlerken evin loşluğundan bahçeye taşan hıçkırıkları bir kez daha duydu. O günün nasıl olup da belleğinde bir sesli resim gibi canlanıverdiğine hep şaşmıştı. Ne zaman içi daralsa o sokağın köşesinden dönüşleri anımsardı. Daha 16'sındaydı, Kadıköy rıhtımına inmediği gün yoktu. Kıyıdaki akasyanın altına oturup yeşil yurt üstünde belirecek tayyareleri özlemle beklerdi. O günlerden birinde rıhtıma inmişti. Elinde Tophane Sanat Mektebi diploması derin derin düşünüyordu. Sonra haydi hayırlısı diyerek derin bir soluk alışını, yerinden fırlayışını, vapura atlayışını ve Sirkeci'ye varışını dün gibi hatırlıyordu. Sirkeci'den Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine koşarak gitmiş, eniştesinin karşısına dikilmişti. Asker kaydı hemen yapılmış ve eniştesi Miralay Kemal Bey ile birlikte Balkanların yolunu tutmuşlardı. Evlerinin sokağından 3. dönüşünde yollar onu 1915 yazının o sıcak bir günüydü. Soluğu Bağdat Hava Bölüğü'nde almıştı. Tayyarelerin bakımını yapan gencecik bir makinistken hep uçmayı, yerden kopup bulutlara yükselmeyi düşlemişti. Bütün havacılar göğe yükseldikçe yerdeki dertlerden, acılardan kopup kurtulacağına inanır. Kadıköy ile Haydarpaşa arası yukarıdan ne de kısa görünüyor. Oysa 1916 Mayıs'ında Tayyare Mektebi'nde uçuş derslerine başladığı günlerde arkadaşları iki iskele arasında yüzme yarışı yapar ve denize atlarlardı. Onlar da yarışın sonunu kaçırmamak Kadıköy iskelesine, Haydarpaşa iskelesine koşarken kan ter içinde kalırlardı. Haydarpaşa gar binasıyla Sultani arasında kalan raylarda bekleyen Katarlar ne de sessiz. Demir köprüye yakın duran lokomotiflerin kara dumanları yüreğinin derinlerinde uyumakta olan sızıyı uyandırdı. O gün Rus mevzilerini keşiften dönüyorlardı. Soğuktan uyuşmuş ellerini ısıtmak için arada bir göğsüne sokuşunu, Erzincan Tayyare İstasyonu'nun hangarlarından yükselecek baca dumanını görebilmek için nasıl dualar ettiğini hatırladı. 1917 Kasım'ının 18'inde gökyüzünün gri soğukluğunda kendileriyle konuşmaya çalışıyormuş gibi mırıltılar çıkaran motorun sesine dalıp gitmişlerdi. İçlerinde bir korku, bazen yükseliyorlar ve yakıt tasarrufu için kendilerini havanın akışına bırakıyorlardı. Rusların açtıkları makineli ateşiyle sol üst kanadın sırtındaki bez birkaç yerinden parçalanmıştı. Ha koptu ha kopacak, bayrak gibi uçuşuyordu. Daha da kötüsü yakıt seviyesi gitgide düşüyordu. Rasit Ahmet Bahattin arada bir, işe bak yahu, bula bula yakıt borusunu buldu heriflerin mermisi diyor, sövüp duruyordu. Artık yükselemiyorlardı. Aşağılardaki köyün alt yanında uzanan düzlüğe ulaşmak için manevralarla yapıyorlardı. Erzincan Ovası'nın Sarımtırak düzlüğüne 100 metre kalmıştı ki, aşağıda köylülerin ellerinde tüfekler, baltalar ve nacaklarla koşarlarken, yumruklarını yukarı doğru salladıklarını görünce donup kaldılar. Bahattin yeni bir küfür daha savurup, "Yahu bunlar Ermeni, bizi parçalayacaklar!" diye bağırırken, tayyareyi elleriyle yukarı kaldırmak ister gibi ellerini kenarlara geçirmiş yukarı doğru çekiyordu. O gün pilotlukta asıl ustalığın motorsuz, kuyruk yatay kanatlarından biri parçalanmış tayyareyi yönetmek olduğunu anlamıştı. Yalpalayıp duran tayyareyi olabildiğince uzağa, bir bahçenin ağaçlarına takarak indirmişti. Bir an önce tayyareyi tutuşturmalı ve olabildiğince uzağa kaçmalıydılar. Tayyarede sıkışıp kalan Bahattin'i güçlükle çıkarmıştı. Bir hendeye kendilerini zor atmışlar ve soluklarını tutarak beklemeye başlamışlardı. Korkuyla başlarını kaldırdıklarında Rus askerlerini görmüşler ve derin bir oh çekmişlerdi. Bahattin kırık kolunu öteki eliyle tutarken acıyla söylenmişti. Kaderde düşman askerini görünce sevinmek de varmış. Rus askerleri onları Ermenilerin arasından sağ salim çıkarabilmek için olağanüstü bir çaba göstermişlerdi ama Erzincan'da Rus karargahına götürülürlerken yollarda başlarına taşlar yağıyor, arada bir sopalar iniyordu. Sonra Hazar'ın kuzeyinde Nargin kasabasında esaret günleri, Hazar denizinden kayıkla kaçışları, İran'da günler, haftalar süren yaya yürüyüşleri, karda boranda dağları aşmaları, ırmakları geçişleri ve 4 aylık bir yolculuktan sonra yurda kavuşmaları. Cephelerden gelen iyi ve kötü haberleri kanıksayacak denli bunalarak geçirilen günlerin hemen ardından Kartal Fazıl'ın bölüğünde yeniden uçmaya başlamakla ferahlayan yürekleri, Kartal Fazıl'la uçmak ve hatta savaşmak bile yürek ısıtıcıydı. Sarayburnu'na yönelirken gözlerini kısıp uzaklara baktı. Max görünmüyor, İngilizlerden de eser yok diye mırıldandı. Birden bir sessizlik, geçmişe dalınca ayrımsayamamıştı. Motorun sesi uğultudan çok yumuşak esen lodos sesine dönmüştü. Saatine baktı, kalkıştan bu yana 1 saat geçmişti. Kahretsin, yakıt düşüyor dedi ve Karadeniz'den Haliç'e akan havada biraz yükselip gaz keserek Marmara'ya yöneldi ve Sarayburnu açıklarından kıyıyı izleyerek istasyona döndü. Vecihi'nin geri döndüğünü gören Fazıl, Maltepe üstlerinde bir süre daha oyalandı. Bu İngilizler geçen gelişlerinde Kartal kıyılarındaki Malikanelilerden yedikleri ateşi unutmuş olamazlardı. Geleceklerse deniz üstünden gelirlerdi. Biraz daha yükselmeli ve apansız bastırmalıydı onları. Sultan çiftliği üstünden Ömerli'ye yöneldi ve kuyruk kanatçıklarını yükselterek dağınık bulutlara tırmanmaya başladı. İkindi güneşinin solgun ışıklarında iyice koyulaşan ormanlığa baktı bir süre. Şu harp olmasa uçmak ne keyifli olurdu. Bir anda maviliklerden yeşilliklere kayıyorsun diye düşündü. Elini dışarı uzattı, avucunu açarak hava akımının gücünü ve yönünü anlamaya çalıştı. Hicaz'ın cehennem sıcağını anımsadı. 1916 yazında Medine'den parasol tayyareleriyle keşfe çıkmak için Tanyer'i ağırmadan havalanmak zorunda kalıyorlardı. Güneş doğmadan dönmek zorundaydılar. Güneş doğduktan sonra yalnızca yarım saat içinde sıcaklık öylesine yükseliyordu ki yangın alevlerine dalmış gibi oluyorlardı. İyice ısınan hava tayyareyi taşımaz oluyordu. Sıcaklık 50 dereceye yükselince kanat bezleri gevşiyor, alt kanadı üst kanada bağlayan madeni çubuklar kendilerini koyuveriyorlardı. Kaç kere düşünmüşlerdi Medine'den havalanıp dağların kuytularındaki Taif şehrinde Abdullah bin Hüseyin'in kuşattığı arkadaşlarına en azından bir parça ekmek atmayı. Ah dedi içinden, tayyareler birazcık güçlü olsaydı kaç bin arkadaşımızı kurtarırdık. Cephane taşıyan trenlere saldıran Arap aşiretlerini yıldırabilirdik. Ümraniye'den Beykoz üstüne ulaştığında birden aklına gelmiş gibi söylendi. Kahretsin, nerede bu Kretzner ile Dikmar? Heriflerin altında Fokker'lar gezintiye mi çıktılar? Bu Almanlara bir aydır bir şeyler oluyor. Çengelköy açığından Bulgurlu'ya yönelirken içine bir kurt düştü. Yoksa söylenenler doğru muydu? Padişahın İngilizlere çoktan haber yolladığı doğru olabilir mi? Bu sabah duydukları doğruysa gece yarısı kalkan torpido Miralay Rauf Bey ile iki kişiyi daha İngilizlere götürüyordu. Madem ki anlaşacaklar, bu İngiliz tayyareleri neden saldırıyor? Fazıl tayyaresiyle yükselirken Ali Haydar ile Necmi Küpeşte'ye yatırdıkları Tori'ye gururla bakıp duruyorlardı. Balaban'daki barınakta içecekleri sıcak çorbanın düşüyle küreklere asılıp Şemsi Paşa Camisi'ni karşılarına gelmişlerdi. İskele görünmüştü artık. Onları gören Muharrem Reis ile Ethem Pehlivan balıkçı iskelesine ayağa kalkmışlar. Onca zamandır Salacak açıklarında Kız Kulesi arkasında akıntıya karşı kürek çekerek oyalanmalarının nedenini öğrenebilmek için sabırsızlıkla bekliyordu. Reisler gökyüzünden gelen homurtuları duyup başlarını kaldırdıklarında şaşkınlığa uğradılar. Heybeli yönünden ikisi üstte, üçü onların arkasında, altta hızla gelen İngiliz tayyarelerini gördüler. Eminönü'nden Kağıthane'ye, oradan Ok Meydanı üstünden dolanıp Boğaz'a dönen tayyareler Üsküdar'a doğru V düzeninde alçalmaya başladı. O sırada arkalarından bir uğultu duyunca dönüp baktılar. Fazıl Albatros'u ile Çamlıca'nın yukarılarından aşağıya geliyordu. İngilizler şaşkınlığa uğradılar. Albatros doğruca üstlerine geliyordu. İngiliz pilotlar bunun bir tuzak olabileceğini, asıl filonun arkalarından dolanıp bastırabileceğini düşünüp gaz keserlerken Albatros altlı üstlü uçan tayyarelere sağdan daldı. İngilizler 12 mitralyözü aralarından geçen Albatros'a yöneltip aynı anda ateşlediler. Bir cayırtıdır koptu. Ethem Pehlivan yukarıya bakamaz olmuştu. Ellerini ağzın iki yanına gerip "Haydi aslanlarım, asılın küreklere, haydi!" diye bağırmaktan kendini alamıyordu. Arabacılar, hatta Şemsi Paşa Camisi'nin namaz vaktini unutmuş imamı ve müezzini, çarşı esnafı Üsküdar vapur iskelesinin iki yanına toplanmışlar, yukarıdan inebilecek bombaları akıllarına getirmeden bir yandan kapışan tayyarelere, öte yandan denizdeki kayığa bakıp duruyorlardı. Öylesine dalmışlardı ki denizde küçük bir kayığı bulabilecek bombanın bunca kalabalığı daha kolay vurabileceğini düşündükleri yoktu. Ali Haydar gözü yukarılarda. "Bak sarı, Fazıl abi İngilizlere dalıyor, helal olsun. Helal sana işkodralı!" diye bayram çocuğu sevinciyle haykırırken, onu duymayan Necmi az ötelerinde denizi biçip geçen mermilerin sıçrattığı sulara baktıkça ürperiyor, gözlerini kapayıp tüm gücüyle küreklere asılıyordu. İngiliz tayyarelerinden biri yalpalayarak Marmara'ya doğru uzaklaştı. İngilizlerin ikisi Karadeniz yönünde açıldılar. Öteki ikisi ise dağınık bir uçuştan sonra kendilerini Haydarpaşa üstlerinde toplamışlar, Kadıköy üstünden geniş bir tur atarak Albatros'u aramak için saray burnundan boğazı çapraz keserek Kabataş'a yönelmişlerdi. Fazıl ortalarda yoktu. İngilizler Kabataş üstünde dönüp Üsküdar'a doğru uçmaya başladılar. Fazıl'ın albatrosu Maçka üstünde ortaya çıktı. Hızla aşağıya süzülüp Üsküdar önlerinde iki tayyareye yandan daldı. Fazıl bu kez iki makinesini birden ateşlemişti. Ali Haydar kürekleri bırakıp yumruğunu havaya savururken tayyarelerden fırlayan mermi kutularından biri kayığın burnuna çarpıp Necmi'nin ayak dibine düştü. Ali Haydar kutudan sakınmak için yana eğilince kayık birden yattı. Alabora olmak üzereydiler. Necmi bu çalkantı arasında iskarmozdan çıkan küreği elinden kaçırınca deliye dönmüştü. Ağzına bilmem ne ettiğimin, otur aşağıya devireceksin kayığı diye bağırırken beline dek denize eğilmiş, düşen küreği yakalamaya çalışıyordu. Ali Haydar bir şey duyacak gibi değildi. Gözlerini tayyarelerden ayırmadan kendini yitirmişçesine çarpışmayı izliyordu. Sarı, bak şuna bak, sol alttaki de yalpalıyor, İngilizler dağıldı. Veci arada bir gaz keserek güçlükle gelebilmişti istasyona. Newport yere indiğinde yavaşça sürüklendi. Max, Hasan Basri ve Ferit koşarak geldiler. Max yarı Almanca, yarı Türkçe haykırıyordu. Vehi, vehi, schnell, çabuk, çabuk, hava, hava, englischen, englischen. Veci gözlükleri elinde ayağa kalkarken depoyu gösterdi. Benzin, benzin. Koşuşturmaca başladı. Ferit bidondan benzin doldururken Max ve Hasan Basari tayyareyi kanatlarına iterek döndürmeye başladılar. Ferit benzin tamam diye bağırınca Max pervaneye ilk hareketi vermeye çalışırken kendi kendine söyleniyordu. Veci başında bir türlü durmayan şapkasını çıkarıp hırsla yere attı ve gaz verdi. Emektar Ron motoru isyan edercesine homurdandı. Kanatlar çatırdadı. Veci doğu cephesinde başıma gelen mi olacak, kalkamadan kırılacak mıyız deyip sol yumruğunu öfkeyle vurunca tayyarenin tekerleri yerden ayrıldı. Max tayyarenin havalanmasına yardım ister gibi arkasından koşarken sövüp sayıyordu. Scheiße, Scheiße, wo ist Kretzen, warum, warum, kahretsin, Scheiße. Tercümesi kahretsin, Kretzen nerede, neden, neden? Yorulunca geriye döndü, motorundan hala duman tüten Halberstadt'ın yanına geldi. Elindeki boş büteni Scheiße diyerek yere fırlattı, hıncını alamadı. Yerde zıplayan bidona bir de tekme savurdu. Vecihi Marmara'dan karaya doğru akan havayı altına alıp tırmanmak için gaz verdikçe verdi. Ahır kapı açıklarında sol kanadına yatıp koca Mustafa Paşa üstüne geldiğinde yüksekliği 500 metreyi bulmamıştı. Kahretsin, daha en az 1000 metre yükselmeliyim diye bağırdığı anda tayyare boşluğa düştü. Marmara'nın lacivert sularından başka hiçbir şey göremez oldu. Yok, bu iş burada bitemez deyip levyeye olanca gücüyle asılırken Sirkeci ve Haydarpaşa üstünden adalar yönünde uzaklaşan iki İngiliz tayyaresini gördü. Fazıl abi nerede acaba diye sağa sola baktı, göremedi. Bari şunların ardına düşeyim diye düşünerek sağ kanadına yatarak Marmara'ya yöneldi. Fazıl ikinci çarpışmadan sonra neredeyse Galata sırtlarına vuracakken birden sola kıvrılıp Haliç'ten Kağıthane üstüne gelmişti. Yükselerek gümüş suyu üstüne geldiğinde aşağılara, boğaza baktı. İki İngiliz tayyaresi bu kez birbirlerinden ayrıydı. Biri Karadeniz yönünden Karaköy'e doğru süzülürken öteki karşı kıyıların açığında daha yükseklerde dolanıyordu.